Ayrım 15. Beraber yürüdük biz bu yıllarda. Sayfa 161. 2009. One Minutes. Sen Türkiye'sin, büyük düşün. Domuz gribi. Aydın Doğan'a ceza. Rabbime sordum, Cleveland dedi. İngiliz vatandaşı Maliye Bakanı. Muhsin Yazıcıoğlu. Obama Türkiye'de. Profesör Mehmet Haberal, Profesör Türkan Saylan, AKP ve Fethullah Gülen'i bitirme planı, asimetrik psikolojik harekat, TRT Şeş, PKK açılımı, İki Cihanda Lekeli, Analar Ağlamasın, Habur, Dersim, Amirallere Suikast Yalanı, Yarbay Ali Tatar, Çukur Ambar, Kozmik Oda. Yeni seneye kahrolarak girdik. Ankara'da yılbaşı gecesini birlikte geçiren Bilkent Üniversitesi'nden 7 öğrenci doğal gaz zehirlenmesiyle hayatını kaybetti. Bir de kedi can vermişti. Aslında yılbaşı gecesi apartmandan sızıntı ihbarı yapılmış, ambulansla birlikte doğal gaz ekipleri gelmiş, üst kat komşuları hastaneye kaldırılmıştı ama çocukların katına bakılmamıştı. Başkent Doğalgaz Şirketi'nin genel müdürü, facianın nedenine dair mantıklı izahat vereceğine, bazılarının belden üstü çıplaktı dedi. Sonra da, biliyorsunuz bugün cuma, fazla soru almayalım, müsaadenizi isteyeceğiz dedi. Namaza gidecekti. Oysa polis raporuna göre çocukların her biri başka odadaydı ve giyiniklerdi. Üstelik facianın bununla ne alakası olabilirdi? Aileler sorumluların bulunması için dava açtı. 4 sene sürdü. Neticede hayatını kaybeden öğrencilerden Özgür'ün annesi evin kiracısı olduğu için kusurlu bulundu, iyi mi? Bu kitabın piyasaya çıktığı Eylül 2013'te dava hala Yargıtay'daydı. Tayyip Erdoğan, Ankara Büyükşehir adayını açıkladı. Dürüst, itibarlı, eğitimli, saygın, liyakat sahibi Melih Bey kardeşimle devam edeceğiz dedi. Senenin ilk faciası Ankara, ilk müjdesi Melih Gökçek'ti. Ergenekon tsunami gibiydi. Dalga dalga vuruyordu. Yargıtay Onursal Başsavcısı Sabih Kanadoğlu'nun evi basıldı. MGK eski genel sekreteri emekli orgeneral Tuncer Kılınç, YÖK eski başkanı Kemal Gürüz, Genelkurmay eski adli müşaviri emekli tümgeneral Erdal Şenel, Profesör Yalçın Küçük, emekli orgeneral Kemal Yavuz, polis özel harekat eski başkan vekili İbrahim Şahin gözaltına alındı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski başkanı Bedrettin Dalan aranıyordu. Susurlukçu İbrahim Şahin'le İbrahim Şahin'in Susurluk'tan mahkum olmasını sağlayan başsavcı Sabih Kanadoğlu aynı örgüte mensup olmaktan aynı çuvala konulmuştu. Sırf bu örnek bile Ergenekon'daki iddiaların tel tel döküldüğünü göstermeye yetiyordu. Ve Sabih Kanadoğlu henüz evi basılmadan evinin basıldığını TRT'den öğrenmişti. Çünkü henüz evler basılmadan hangi evlerin basıldığı TRT ekranlarından duyurulmuştu. Devletin televizyonu kahin gibiydi. Neler olacağını çok önceden biliyordu. O gün 1951'de Türk vatandaşlığından çıkarılan Nazım Hikmet yeniden Türk vatandaşı yapıldı. Kadere bakın ki AKP tarafından itibarı iade edilen Nazım Hikmet'in de o zamanlar evi basılmıştı. Darbeye teşebbüsten tutuklanmış, Silivri açıklarına demirleyen donanma gemisinde yargılanmıştı. Ergenekon savcısı Zekeriya Öz, sahte haham Tuncay Güney'in cevaplaması talebiyle Kanada adli makamlarına 37 adet soru gönderdi. Gel gör ki resmi yazışmada Tuncay Güney'in adresi 1388 Eglinton Avenue, West Toronto olarak görülüyordu. Bu adreste Tuncay Güney değil, bir gazetecinin kardeşi oturuyordu. O gazeteci de AKP destekçisi, Yeni Şafak gazetesinin muhabiriydi. Muhtemelen adresler karışmıştı. Olsa olsa sehvendi. Savcı Zekeriya Öz'e Mercedes makam aracı tahsis edildi. YÖK Başkanı'na 374 bin dolarlık Mercedes S350 alındı. Bir yarbayın evi basıldı. Kroki bulduk denildi. Kroki'den iz sürüldü. Ankara Zir Vadisi'ndeki metruk evin kuyusundan el bombaları ve 10 kilo plastik patlayıcı çıkarıldı. Yarbay isyan etti. Kroki benim değil, el yazımı TÜBİTAK incelesin, karşılaştırsın, bulunan malzemeyi oraya polis koydu dedi ama dinleyen yoktu. Peş peşe krokiler ele geçiriliyor, topraktan adeta cephanelik fışkırıyor, kazı çalışmaları TRT'den naklen yayınlanıyordu. Ergenekon definecileri bile türedi. Üç uyanık, fırsat bu fırsat diyerek Ankara Altındağ'da krokiden cephane arıyoruz ayağıyla şakır şakır kaçak kazı yaptı. Kazı faaliyetleri olağan hale geldiği için kimse şüphelenmedi, ihbar edilmedi. 3 metre derine indiler, Roma dönemine ait 50 milyon dolarlık sikkeler, yüzükler buldular. Neyse ki satmaya çalışırken polis tarafından enselendiler. Her akşam televizyonun karşısına oturuyor, dizi seyreder gibi cephanelik kazılarını, lav silahlarını, el bombalarını seyrediyorduk ki, Kurtlar Vadisi dizisinde Derin Devlet'in mafya babası karakterini canlandıran tiyatrocu Atilla Olgaç çıktı, ortalığı karıştırdı. Kıbrıs'ta elleri bağlı esir Rum'u alnından vurdum, 9 askeri daha öldürdüm. Öldürdükten sonra karargâhta ağlıyor, ertesi gün gene öldürüyordum dedi. Gündeme bomba gibi düştü tabii. Ergenekon haberlerini bile gölgede bıraktı. Halbuki hepsi palavraydı. Kıbrıs'ta topu topu 20 gün kaldığı, eline tüfek bile almadığı, kantinde patates soyduğu ortaya çıktı. Özür diledi ama bu işin şakası yoktu. Yunanistan'la Kıbrıs ayağa kalkmıştı. Türkiye'yi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne bile şikayet ettiler. Derken emekli albay Mustafa Levent Göktaş tutuklandı. Bordo bereli efsane subaydı. TSK'da 3 tane üstün cesaret madalyasına sahip tek askerdi. Emekli olduktan sonra avukatlık yapmaya başlamıştı. Bürosu basıldı. DVD bulduk denildi. 51 numarasıyla kaydedilen DVD'den devlete ait gizli belgelerin çıktığı öne sürüldü. Albay Göktaş, kesinlikle bana ait değil, büroma nasıl geldi bilmiyorum dedi ama nafile. Bu esrarengiz DVD, Ergenekon davasının omurgasını oluşturacaktı. Tayyip Erdoğan, bunlar daha işin başı dedi. Vardı herhalde bir bildiği. Sahte haham Tuncay Güney, Ergenekon'un kara kutusu sıfatıyla TRT'ye çıkarıldı. Genelkurmay başkanlarına çeteci, Deniz Baykal'a MİT ajanı dedi. Kudüs Paktı'ndan girdi, Şangay Beşlisi'nden çıktı. Ne belge ne kanıt, bulaştır bulaştırabildiğin kadardı. Bu karanlık adam seneler sonra 2013'te yeniden piyasaya çıkacak. Ergenekon davası bir projeydi. Vicdanen rahatsızım. Verdiğim ifadeler geçersizdir, devlet beni kullandı diyecekti ama iş işten çoktan geçmiş olacaktı. Hahamın yalanlarını bangır bangır duyuranlar, hahamın itiraflarını görmezden gelecekti. Haysiyet cellatlığı başlamıştı. İsimler ortaya atılıyor, manşetlerden infaz ediliyordu. Köşe yazılarında listeler yayınlanıyordu. Adeta Nazi Almanya'sındaki gibi kapılar işaretleniyordu. PKK itirafçısının biri, Güneydoğu'daki faili meçhul cinayetlerin sorumlusu olarak emekli albay Abdülkerim Kırca'yı gösterdi. Malum medya derhal Ergenekoncu ilan etti. Albay okudu, onuruna yediremedi, beylik tabancasıyla kafasına sıkarak canına kıydı. PKK'nın şahitliğiyle ölüme gönderilen bu albay, PKK kurşunuyla tekerlekli sandalyeye mahkumdu. Teröristlerle çatışırken yaralanmış, felç kalmıştı. Cumhurbaşkanı Sezer'in elinden devlet övünç madalyası almıştı. Türk Metal Sendikası'nın ve muhalif yayın yapan ART televizyonunun başkanı Mustafa Özbek içeri tıkıldı. Kamuoyu araştırma şirketi sahibi Erhan Göksel dahil 15 şehirde 35 kişi gözaltına alındı. Ergenekon'dan sigaya çekilip bırakılan Profesör Uçkun Geray ise tedavi gördüğü hastanede vefat etti. Akademisyen, başsavcı, iş adamı, sendikacı, gazeteci, subay, polis. Adeta her mesleğe, her iş koluna gözdağı veriliyordu. Sabahın köründe kapı zilinin çalınma korkusu salgın haline gelmişti. Herkes sırada kim varı merak ediyordu. Hatta basına açık bir toplantı sırasında tesadüfen kameralara yakalanmıştı. Rahmi Koç bile yanında oturan kişiye "Acaba bizi de alırlar mı?" diye fısıldıyordu. Pek yakında Rahmi Koç Müzesi'nde sergilenen denizaltıda patlayıcı madde bulunacak, Ergenekon dosyasına dahil edilecekti. Rahmi Koç bu mevzularda pek konuşmasa iyi ederdi yani. CHP lideri Deniz Baykal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday gösterdi. Aslında Ankara'dan aday olması bekleniyordu. Çünkü Şaban Dişli'nin ipliğini pazara çıkaran, Deniz Fener'ini yakından takip eden Kemal Kılıçdaroğlu, kısa süre önce Melih Gökçe'yi hedef almıştı. Doğalgaz sayaçlarında yolsuzluk yapıldığını iddia etmişti. Bunun üzerine televizyon duayeni Uğur Dündar tarafları aramış, Star Haber'e davet etmiş, canlı yayında yüzleşmelerini sağlamıştı. Elbette biri ak demiş, öbürü kara demiş, neticeye bağlanmamıştı ama kazançlı çıkan taraf Kemal Kılıçdaroğlu olmuştu. Ankara'daki popülaritesi tavana vurmuştu. Melih Gökçek'ten önce de yine Uğur Dündar'ın hakemliğinde TBMM çatısı altında AKP Genel Başkan Yardımcısı Dengirmir Mehmet Fırat'la yüzleşmiş, o canlı yayından da puan toplayarak çıkmıştı. Kılıçdaroğlu Ankara'yı kazanabilir, tarih başka türlü akabilirdi. Her ne olduysa oldu, İstanbul'dan aday oldu. 1999'da, 2004'te Melih Gökçek'e karşı iki defa kaybeden Murat Karayalçın, Ankara'dan aday gösterildi. Kimsenin kalbini kırmak istemem ama bu CHP varken AKP'nin işi çok kolaydı. Son ana kadar Melih Gökçek'in yerine aday gösterileceği konuşulan Keçiören'in AKP'li belediye başkanı Turgut Altınok, sürpriz kararla siyasetten çekildi. Özel hayatına dair belden aşağı görüntüler olduğu, basına sızdırıldığı iddia ediliyordu. Türk demokrasi tarihine damgasını vuracak olan gizli kameranın miladıydı. Obama yemin etti, Beyaz Sarayı resmen devraldı. Bir hafta sonra One Minute patladı. Gazze'den füzeler fırlatılmış, İsrail'den savaş uçaklarıyla cevap verilmiş, çoluk çocuk binden fazla Filistinli hayatını kaybetmişti. Takdiri ilahi. Medeniyetlerin tekrar çatışmaya başladığı gün, medeniyetler çatışması tezinin babası, Amerikalı siyaset bilimci Samuel Huntington ölmüştü. İşte tam bu atmosferde, Davos'ta, Orta Doğu Barış Modeli adıyla panel düzenlendi. Tayyip Erdoğan kendi modelini izah etti. yanımda oturan İsrail Cumhurbaşkanı Shimon Peres'e, "Çocukları nasıl öldürdüğünüzü biliyorum, siz öldürmeyi iyi bilirsiniz," diye bağırdı. Panelin moderatörü Washington Post yazarı David Ignatius'tu. Müdahale etmeye kalktı. "Başbakanımız one minute," dedi. Moderatörün elini ittirdi. "Benim için bitmiştir, daha da gelmem Davos'a," diyerek kalktı gitti. Aslında Davos programında böyle bir panel yoktu. Sürpriz şekilde programa konulmuştu. Peki kim istemişti bu panelin düzenlenmesini? Araştırıldı, taraştırıldı. Bizzat Tayyip Erdoğan'ın istediği ortaya çıktı. Çünkü Cumhuriyetçi Bush'tan Demokrat Obama'ya geçişle birlikte Türkiye'nin dış politikadaki rolü belli olmuştu. Bir fırça, bir one minute, Tayyip Erdoğan Arap dünyasının yeni nasırı olmuştu. Hem İsrail'den üstün hizmet madalyası vardı, hem de İsrail'e fırça kaydığı için kahraman ilan edilmişti. İstanbul'da coşkulu kalabalıkla karşılandı. Davos Fatihi pankartları açıldı. Aldı Davos rüzgarını arkasına, miting meydanlarına fırladı. Deniz Baykal'ı eleştirirken atasözü icat etti. "İnce at da kargalar yesin," dedi. Ziya Paşa'nın güzel bir lafı vardır. "Eşek ölür kalır eseri," dedi. Sonra, "Pardon, pardon, eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri," diye düzeltti. Aslında düzelttiği filan yoktu. O laf Ziya Paşa'ya değil, Mehmet Akif Ersoy'a aitti. İstanbul'un tarihçesini bilmiyorlar, tarih bilseler konuşmaya yüzleri olmaz, öyle elinde mercekle Romain Diyojen gibi dolaşılmaz, dedi. Mercekle dolaşan, hayali roman kahramanı Sherlock Holmes'tü. Mercek yerine fenerle dolaşan Diyojen'in İstanbul'la alakası yoktu, Sinoplu filozoftu. Romain Diyojen desen, zaten mercekle fenerle alakası yoktu. Malazgirt'te Alparslan'a esir düşen Bizans imparatoruydu. Özetle, tarih dersi verirken 1500 senelik hata yapmış, Diyojenleri karıştırmış, Sherlock Holmes'le harmanlamış, gene de denk getirememişti. Tarih sayfaları açılınca eski defterler de açıldı. Tayyip Erdoğan'ın İmam Hatip Lisesi'nde okurken Kur'an-ı Kerim dersinden bütünlemeye kaldığı, Arapçasının zayıf olduğu ortaya çıktı. Deniz Baykal, "Maganda üslubu ona yakışıyor," dedi. Başbakan derhal 100 bin liralık tazminat davası açtı. Halbuki başbakanın tavırlarına Baykal'dan önce Amerikalı gazeteci Andrew Finkel magandalık demişti. Today's Zaman gazetesinin yazarıydı. Başbakandan çıt çıkmamıştı, mahkemeye koşmamıştı. Tunceli Valiliği Avanta çamaşır makinesi buzdolabı dağıtmaya başladı. Elektriği olmayan, çeşmesinden su akmayan evlere bulaşık makinesi bırakılıyordu. Vatandaş ne yapsın? Avanta beyaz eşyaları ahıra koyuyordu. İyi de, öbür yoksul şehirlerimizin başı kel miydi? Neden illa Tunceli'de dağıtılıyordu? Niye onca ilçe varken Nazımiye'den başlanmıştı dağıtıma? Çünkü AKP'nin iki tane belalısı vardı. Biri Kemal Kılıçdaroğlu, biri Kamer Genç'ti. İkisi de Tunceli Nazımiyeli'ydi. Tayyip Erdoğan metrobüs törenine katıldı. Yalakalık sınırları aşıldı. Son Osmanlı padişahı 1. Recep Tayyip Erdoğan pankartı açıldı. Mersin'e gitti, 2. Atatürk Erdoğan pankartı açıldı. Başbakanımızın küçük oğluyla büyük gelininin Atatürk Havalimanı'nda kuyumcu mağazası açtıkları ortaya çıktı. Ortakları Cihan Kamer'di. Mücevher'deki KDV'nin hükümetimiz tarafından sıfırlanmış olması tamamen tesadüftü. O günü itibariyle başbakanın büyük oğlu gemici kalmış, damadının yönetici olduğu şirket gazete televizyon sahibi olmuş, küçük oğluyla büyük gelini kuyumcu açmıştı. Bu haberler çok can sıkmıştı. Basına bir çekidüzen vermek lazımdı. Doğan Yayın Grubu'na vergi kaçırdığı gerekçesiyle dünya basın tarihinde görülmemiş oranda 826 milyon lira ceza kesildi. Doğan grubunda Deniz Feneri manşetlerinden itibaren müfettiş yağmış, hesapları didik didik edilmeye başlanmıştı. Aydın Doğan son 10 senede 8 defa Türkiye vergi rekortmeni olmuştu. Şimdi ne deniyordu? Vergi kaçırdı deniyordu. Hangi sene vergi kaçırdığı iddia ediliyordu? 2007 senesinde. Peki 2007 senesinde vergi rekortmeni kimdi? Gene Aydın Doğan'dı. Aydın Doğan'a örnek vergi mükellefi plaketi veren kimdi? Maliye Bakanı'ydı. Aydın Doğan'a cezayı kesen kimdi? Maliye Bakanlığı'ydı. Uzun lafın kısası, yazmayacaksın kardeşim. Mesaj buydu. Basına tarihi ceza kesilirken, Maliye Bakanı un akıtan ABD'deydi. Kalp ameliyatı oldu, yurda döndü. Eşi Ahsen Hanım, ameliyat yeri için Allah'a dua ettiğini belirterek, Rabbime sordum, içime Cleveland doğdu dedi. CHP'liler, Rabbime sordum, Cleveland dedi, diye pankart yaptı. Miting alanlarında sergileniyordu ki, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 10 aylık torununun sigortalı yapıldığı ortaya çıktı. THY'nin 128 yolcu, 7 mürettebatla İstanbul'dan havalanan Tekirdağ isimli uçağı, Amsterdam'a iniş sırasında tarlaya çakıldı. Üçü pilot, 9 kişi hayatını kaybetti. Kayıplarımıza rağmen talihsiz mucizeydi. Öbür yolcular enkazdan yürüyerek çıktı. Develi terlikli fotoğraflar gene manşetlerdeydi. Çünkü düşen uçağın irtifa cihazının arızalı olduğu anlaşılmıştı. Uzmanların tespitlerine göre uçak 594 metre yüksekteyken arızalı cihaz 2 metreye inmiş gibi göstermişti. Otomatik pilot da 2 metredeyiz diye gaz kesmişti. Kaptan pilot müdahale etmeye çalışmış ancak aniden gazı kesilen uçak toparlayamamış, gövde üstü yere yapışmıştı. Hollanda Başbakanı enkazı inceleyip hastanede Türk yaralılarla ilgilenirken yolcu yakınları İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bekleşirken bizimkiler seçim mitinglerindeydi. Ulaştırma Bakanımız mesela Bingöl'deydi. Kriz masasını yönetmek için zahmet edip Ankara'ya bile dönmedi. Hayatını kaybeden 9 kişiden 4'ü Amerikalıydı. Bu Amerikalı yolculara ait dizüstü bilgisayarlarında yeni bir askeri radar sistemine ait planların bulunduğu ve bilgisayarların FBI ajanlarına teslim edildiği açıklandı. The Telegraph gazetesinde yayınlanan habere göre, uçak düşer düşmez ABD Lahey Büyükelçiliği devreye girmiş, bilgisayarlara el konulmuş, Frankfurt'tan acil olarak özel uçakla Amsterdam'a gelen FBI ajanlarına teslim edilmişti. Harlem savcılığı, bilgisayarlarda gizli askeri bilgiler vardı, ABD'nin iade istemi yerine getirildi demişti. Boeing görevlisi etiketiyle seyahat eden Amerikalılar, ABD Savunma Bakanlığı tarafından görevlendirilmişti. Türkiye'deki işleri bitmiş, Amsterdam üzerinden Seattle'a dönüyorlardı. Bu planlar, o zamanlar Türkiye'nin gündeminde bulunmayan kürecik planları olabilir miydi acaba? Kaza mıydı yoksa asıl hedef askeri radar sırlarını taşıyan Amerikalılar mıydı? Pilotlar haricinde sadece 6 kişi hayatını kaybederken, 4'ünün bu Amerikalılar olması enteresan ötesi değil miydi? Türkiye bu sorulara hiç kafa yormadı. Çünkü şarkıcı Deniz Seki kokainden tutuklanmıştı. Ahalimiz için en önemli mevzu buydu. bilahare vahşi bir cinayetle sarsıldık. İstanbul Etiler'de çöp konteynerine atılmış bavuldan vücut çıktı. Gitar çantasından kafa çıktı. Aylarca konuşulacak olan bu kız Münevver Karabulut'tu. Bahçeşehir'de villada öldürülmüştü. İş adamı Hayyam Garipoğlu'nun yeğeni Cem Garipoğlu aranıyordu. Bu arada mitingler, ergenekonlar paralel yürüyordu. Polis Özel Harekat Daire Başkanı Behçet Oktay, otomobilinde başına sıkılmış kurşunla ölü bulundu. Tetikçi basın tarafından Ergenekon tutuklusu İbrahim Şahin'in suikast timini organize etmekle suçlanıyordu. Bu kitabın yayımlandığı tarihte hala intihar mı cinayet mi muammaydı. Tayyip Erdoğan Aşık Mahzuni'den şiir okudu. Milletin sırtından doyan doyana, bunu gören yürek nasıl dayana, yiğit muhtaç olmuş kuru soğana, bilmem söylesem mi söylemesem mi dedi. Dediğine diyeceğine pişman oldu. Çünkü basınımızın aklına rahmetli Aşık Mahzuni geliverdi. Büyük Ozan'ın doğuştan duyma engelli oğlunun senelerdir Ankara sokaklarında, parklarda yattığı, karnını bile esnafın doyurduğu ortaya çıktı. AKP 6 senedir iktidardaydı. Özeti, beraber yürüdük biz bu yollarda, yiğit muhtaç olmuş kuru soğanaydı. TÜİK açıkladı, işsiz sayısında Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılmıştı. 3 milyon 274 bin kişiye ulaşılmıştı. Ambalajlı hali bile buydu. Zaten mitinglerden belliydi. Pazartesi, salı, çarşamba mesai saatlerinde miting yapılıyor, hınca hınç doluyordu. Meydanlardaki kalabalık işsiz güçsüzlüğün kanıtıydı. Ekonomi Bakanımız Mehmet Şimşek, "İşsizlik niye artıyor biliyor musunuz?" diye sordu. Sonra cevabını da kendisi verdi. "Çünkü kriz dönemlerinde daha çok iş aranıyor." dedi. Hadise bu kadar basitti. İşsizler iş aramasa, işsizlik filan olmayacaktı. Hep işsizlerin yüzündendi. Demokrat Parti Genel Başkanı Süleyman Soylu vade biçti. 6 ayda Tayyip Erdoğan'ın hurdasını çıkarırım dedi. Bre bre bre. Bu adam AKP'ye geçecek diye yazsak, eminim iftiradan mahkemeye verirdi. Mustafa Balbay gene gözaltına alındı. Bu sefer tutuklandı. Tuttuğu notlar internet sitelerinde yayınlanıyordu. Doğru olup olmadığına bakılmadan, vay vay vay neler yazılmış deniyordu. İyi de kardeşim, polisin elindeki bu notlar internette nasıl yayınlanıyor diye merak edilmiyordu. Bülent Arınç ise, emekli orgenerallere ait ses kayıtları çıktı. Aman Allah'ım neler konuşmuşlar. İyi ki bunların zamanında savaşa girmemişiz, bunların savaşacak halleri yok diye şükrediyordu. 15. ayrımın sonu. Sayfa 171.